ki Esma-i Hüsna'yı sayarsa cennete girer diyor. Buradaki saymak ezberlemek olarak da yorumlanmış. Anlamlarıyla birlikte ezberlemek olarak da yorumlanmış. Kim hayatına bu Allah'ın esmalarını yaşarsa geçirirse anlamında da yorumlamış. Allahu alem ama şey yapılabilir. Şimdi Allahu la ilahe illahu. Bu la ilahe illallah'ın bir açılımı aslında bu. Kendisinden başka ilah yoktur. İslamiyete giriş sözü budur. Biz ona Muhammedun Resulullah'ı da ilave ediyoruz. Peygamber olarak da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i kabul ediyoruz, tasdik ediyoruz. Ama ilk kısmı la ilahe illallah'dır. Daha önceki derslerde söyledik. Ne demekti? İlah yoktur. Ancak ilah Allah'tır anlamında bir söz. Bizim tam Türkçe'ye çevrilemeyen bir söz. Çünkü Arapça'da şöyle bir yapı vardır. Bu şeylerde göreceğiz. Bu Ankebüs suresinde de var. Bu ayetel kürsüde de çok var. Bir şeyi açıklıyor. İstisna koyuyor sonuna. Mesela bu mahallede kimse Kur'an derslerine gelmiyor. Değil mi? Bundan ne anlaşılıyor? Yani hiç kimse işlemiyor anlamında. Sadece buradakiler hariç. Bu ne anlama geliyor? Mahalledeki sadece bu kimseler Kur'an dersine geliyor anlamına geliyor. Bu Arapçada bir yapı. Önce cümle olumsuz olarak veriliyor. Sonra istisna konuyor. İki olumsuzluk olduğu için de anlam aslında olumlu oluyor. Türkçe'de mesela kimse gelmiyor. Yalnızca şunlar geliyor. Dolayısıyla ne oluyor? Cümlenin tamamında buradakiler geliyor anlamına. Burada la ilahe, ilah yoktur. Sanki anlaşılıyor ki hiç ilah yoktur. Yani yaratıcı diye bir şey yoktur ama illallah deyince Allah'tan başka. Yani sadece Allah. Hani Türkçe'ye de girmiş değil mi? İlla ki o. Değil mi? İlla yani ne anlamına geliyor? Başkası yok. İlla o anlamında. Bizde de Türkçe'ye böyle bir kazanımı olmuş bu anlamda. El hayy'dır ve el kayyumdur. O Allah var ya. El hayy'dır, el kayyumdur. El hay ve kayyum iki tane esma olduğunu bahsetmiştir. Ne demek? El hayy'ı biraz biliyoruz. Diri, canlı anlamında. Gayyum ise, gayyum da, ya bizim öyle bir şansımız var ki, Osmanlı'dan kalan bir şansımız var. Gerçi son nesil o şansa pek sahip değil ama, günlük hayatta kullandığımız kelimelerin birçoğu Arapça kökenli olduğu için, Kur'an da Arapça olduğu için, aslında bizim Kur'an'ı anlamamıza yönelik değil, bize önceki nesillerimizden gelmiş. Gerçi son zamanlarda Türkçenin arılaştırılması adına, İyi niyet kötü niyet o konuya girmeyeceğim. Çok farklı Türkçe kelimeler kullanınca çocuklarımız anlamaktan uzak kalıyorlar ama ben mümkün olduğu kadar o eski diyeceğimiz kelimeleri kullanmaya tercih ediyorum şeylerimde, ifadelerimde. Çünkü biraz kasıtlı olarak bozulduğuyla ilgili de bir yorumlar var. O konuya girmeyeceğim. Daha iyi götürüyor bize. Mesela bakın gayyum kelimesini biz kullanıyoruz. Değil mi? Camide gayyum heyeti falan diye konuşmuyor muyuz? Evet. Yani
yönetici yani.
Maalesef işte uzak kaldı. Bir yerde çok esprili bir şey vardı. Bu üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir diye bir kaide var orada. Bir dedelerimizin nesli, bir babalarımızın nesli, bir bizim okuduğumuz nesil, bir de şimdikiler, dört diyeyim ona, dördünün matematik, geometri kitaplarındaki ifadesi yer almış. Bir yerde rastlarsanız okuyun, çok komik. Aynı şeyi anlatıyor değil mi? Üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir, alanı şöyle hesap eder falan. O evvelki nesil hiç şu anki anlaşılmaz, biz de bir sonraki neslin şeyini anlayamıyoruz. Yani bu kadar yani bir nesilde yani 100 senelik bir zaman içerisinde bu kadar dilde şey farklılaşma olmaması lazımdı. Bir şekilde olmuş önemli. İşte bizim şansımız bir şeyleri anlayabiliyoruz yani bu Kur'an terminolojisine girdiğimizde. Gayyum kelimesi bir şeyi yöneten, idare eden olmazsa olmazı demektir. Ayakta tutan demek. Hay değil yani varlığı...
Yok.
Hayır,
ayrı
bir şey.
Hayır.
Şimdi biraz sonra anlatacağım. Birbirine
hayır,
çok yakın.
Ayrıca demek istiyorum. O söylediğin nasıl doğru da.
Yani ayakta kalmasını sağlıyor o yapı. Şimdi neden hayır dedim? Şöyle. Hay kavramı ise bununla tümleşik oluyor. Mesela şöyle düşün. Bir çiçek düşünün. Değil mi? Vazoya koydunuz. Dışarıdan kopardınız. Ki buna tasavvuf ehli pek iyi bakmıyor. Koyduğunuz orada bir dirilik var değil mi, canlılık, baktığınızda şey var, Birkaç gün sonra onun şeyi bitiyor. Sapı koparıldığı için kendi enerjisini kullanıyor. Su dolmuş olmasına rağmen bitiyor. Artık bu kuru yapıya geliyor değil mi? Ne gidiyor içinden? Canlılığı gidiyor. Ama yine de bir şeyler kalıyor değil mi içerisinde? İşte o kalan yapı gayyumluğu. Hay da ona diriliğini veren. İnsan. Değil mi? Şu an biz de Allah-u Teala'nın esmaları olarak söylüyorum. Hem hay esması tecelli ediyor bizde, hem de gayyum esması tecelli ediyor. Öldük, şurada şöyle yatıyoruz değil mi? Hay gidiyor. Ama yine de geriye Allah'ın esmaları kalıyor. Gayyumluğu kalıyor. Şeyi düşünün, daha ince bir yerden yakalamak adına. Adam ölüyor, öldü değil mi? Bırakıyorlar. Ambulans çağırıyor, doktor geliyor. Beli ilk bir zaman dilimi içerisinde müdahale ediliyor, tekrar geliyor. İşte bu gayyumluğunun sonucu. Yani her ne kadar onun için ölmüş olsa da gayyum mekanizması onda devam ediyor. Yine Allah'ın sünneti içerisindeki bir mekanizmayla hay geri getiriliyor. Gayyum sistemin kendisi, işlerliği, formülü. Mesela şeyi düşünün, çiçekleri düşünün. Çiçeklerin bir kuru yapısı var ama kuru yapısının içerisinde ne var? Artık biz bunu son 50-60 yıldır biliyoruz. Hücrenin içerisinde DNA var, RNA var. Değil mi? Şifresi var yani. Şifresi onun gayyumluğu işte. Yani onun hayatını devam edebilmesi için gerekli formüllerin, işletim sisteminin olduğu bir çip gibi. Yani bilgisayar adına çip gibi. Onun gayyumluğu. Ama hay ne oluyor? Hay bunun içerisine gelen enerjisi. Yani bir anlamda ruhu. Ruhu. Mesela doğaya gittiğimiz zaman en çok bizi ne etkiliyor? Bir görsellik etkiliyor. Bir de bu yaşlanınca daha iyi anlaşılıyormuş. Bir de çocuklukta çok iyi anlaşılıyormuş. Bir enerji var ortamda. Bir neşe var. Savaş zamanını düşünün, kıtlık zamanını düşünün. Ne kadar insanların ruh hali çok kötü değil mi? Ormana gidiyorsunuz, hiçbir şey olmamış gibi. Değil mi? Bir canlılık var, bir neşe var ortamda. Değil mi? Denize bakıyorsunuz öyle. İşte bu Allah'ın hay esmasının tecellisi, diriliğinin şeyi. Gayyum ise bütün kainata var yayılmış olan Allah-u Teala'nın bir anla işletim sistemi. Anlatabilir miyim bunu? Olmazsa olmazsa. İşte bunun ateistlerin ya da deistlerin anlayamadıkları, anlamak istemedikleri kısım bu. Maddeden ayrı görüyorlar bir yaratıcı imajını. Hani daha evvel konuşmuştuk, Allah'a inanmayan yok demiştik. Hatırlıyor musunuz? Sadece sistemin içerisinde görmek istemeyen var. Yani bu ayet, kendimden değil mi? Ayetlerden hiçbirisinde Allah yoktur diyen yok. Mesela diyor ki, sorun onlara diyor. Kimlere soruyor? Peygamberimize karşı gelenlere. Yani Mekke müşriklerine, kafirlere dönüyor. Yerleri ve gökleri kim yaratmıştır diye. Size Allah diyeceklerdir diyor. Ama yine de şirk ederler, koşarlar. Yani insanın temelinde şirk koşma eğilimi var ama Allah'a ya da bir yaratıcıya inanmama denen bir durum yok. Bununla ne? Bence şu sebebi, ruh var mı hepimizde? Evet. Ruhu inkar eden var mı? Yok, en kötü. Ruh da Allah'la ilişki. Ayette ne diyor? Sana ruhtan sorarlar diyor. Yes'elûneke anin ruh. Kulli ruhi min emri Rabbi. Peki ruh Rabbinin emrindendir. Adem kıssasını hatırlayın. Bir toprak olarak Adem'in cüssesi vardı değil mi? Şeyi vardı. Ne oldu? Rabbim ne üfledi ona? Ruhumdan diyor. Bak, ruh üfledim demiyor. Ruhumdan üfledim diyor. Nefahtu min ruhi diyor. Ruhumdan üfledim diyor. Yani bizim sistemi içerisinde, biz de Adem'in çocuklarıyız. Ruh var. Ruhunda Allah'ı biliyor. Allah'tan çünkü. Yani öyle bir yaratıcı yoktur deme şansı var mı? Yok o yüzden. Ama bugün yapılan yanlış ne? Hani evrimcilerin ya da belli şeylerin yaptığı. Tamam, Allah vardır ama yukarılardadır. Yaratmıştır. Sistemle bir alakası yoktur deniyor. İşte el hayyul kayyum bunun olmadığının ispatı. Yani yaratılan her şeyde diyor, bütün kainatta, sadece biz bitkiler değil, Allah'ın hay ve gayyumluğunu her şeyde görürsünüz. Bu şekilde olursunuz. İşte bakın şey diyor, yüsebbihu lehu ma fis semavati ve ma fil ard diyor. Yerde ve gökte ne varsa diyor, Allah'ı tesbih eder. İşte onun bir sonucu. Allah'ın el ve hayyul kayyum tecellisi insanda var, bütün hücrelerinde var. İster istemez, o zaten yapıyor. Farklı olan ne? Bilinç. Zaten biz bilincimizden sorumluyuz. Bilinçten sorumlu değil miyiz biz? Yani Allah bir akıl fikir vermiş, ona irade deniyor, iradeyle sorumluyuz. Yoksa zaten sistem kendi içerisinde işliyor. Ağaçları diyor sen görürsün diyor, göremezsin. Onların diyor gölgeleri diyor akşam gece şey yapar diyor, secde eder diyor. Yani sistem zaten o tesbih adını, dışında bir şey yok ki zaten. Sadece biz bilincimizle kendimizi dışına atıyoruz için. Yani konuşulacak çok şey var da ben hani şey olmasın diye de hızlı gidiyorum. Yani sadece şu Allahu la ilahe illahu el hayyul kayyum inanın bir saat, iki saat hiç aralıksız konuşulur yani. La te'huzuhu sinetun ve la nevm. La te'huzuhu onu tutmaz. Ehaze almak, tutmak fiili. Hu onu tutmaz. Sinetun ve la nevm. Nevm uyku demek. Bizim bildiğimiz uyku. Geceleri yattığımızda uyuduğumuz uyku. Sinetün de bir uyuklama hali. Mesela şey yaparız. Böyle ara sıra şey yaparız. Uykumuz gelir şöyle kafamız düşer değil mi? Bu uyuklama. Yani özel olarak müstakil olarak yatıp da şey değil. Ya da araba kullanırız. Bir dalarız. Şöyle bir kendinden geçme. Yani yarı bilinçle bilinç arası hali. Ona işte sine deniyor. Nevm ise net uyku. Bizim günde 4-5 saat uyuduğumuz hiçbir şeyden bir haber olduğumuz bir şey. İşte diyor ki hay olan, hay ve gayyum olan Allah'ı diyor öyle bir şey tutmaz. Burada iki şey var. Biri diyor siz kendiniz gibi insanlaştırmayın. İki, eğer uykuyu ya da şey tutsa, bir uyuklama tutsa hay ve gayyum değil miydi? Sistem çöker. Yani efendim yani kainat biter. Yani neden onunla diri her an gayir. Yani hay ve gayyumu çıkarın bir şey yok. Yani dolayısıyla uyku ve uyuklama bir şey olmaz. Efendim? Aynen öyle. Biter yani olmaz. O yüzden diyor ki biz uyumadan yapabiliyor muyuz? Hadi birkaç mı yapalım? Uyuklamadan da yapamıyoruz aslında. Bu bizim sistemimizin şeyi. İşte eksikliğimiz. Sübhan olan Allah bu. O yüzden şey yapın. Hadi bir gün dayandınız, iki gün dayandınız, üç gün dayandınız, dört gün dayandınız. Ondan sonra gider. Hadi araba kullansanız da uyurken. Yani biz iddialıyız ya, Allah'ı beğenmiyoruz ya. Beğenmiyoruz. Biz aklımızla. Bakın, dedim ki her insanın bir sınırı var dedik ya. Hani önceki derslerde. Sınırlara geldiği zaman insan artık isyan etmeye başlıyor. İsyan ne demek? Kime isyan ediyor? Allah'a isyan ediyor. Yani açık. Tamam, onun da bir üstüne çık. Sabrın edememen, tahammülsüzlüğün şey isyandır. Yani o sizin o kurtarır yanlarınızı anlıyorum. Ama bir üste çıktınız, isyan ettiniz. İsyan edince kime kızıyorsunuz? Allah'a kızıyorsunuz. Niye kızar bir insan insana? Beğenmediği için. Aklını beğenmediği için. Çocuklar buluğ çağında niçin anne babalarına karşı çıkıyor? Psikolojik olarak ispatlandı bu. Annesi babasını beğenmiyor. Toplum içerisinde çıkarmak istemiyormuş. Biliyor musun? Annesinden babasına utanma duygusu var. Bu psikolojide bir gerçek yani. Buluğ çağındaki kişilerin özellikleri misafirliğe götürürsün. 5-6-10 yaşlarında götürürsün. 13 yaşından sonra gelmek istemez. Akraba ziyaretlerine gelmez. Neden biliyor musunuz? Beğenmiyormuş. Beğenmek istemiyormuş. Arkadaşlarıyla tanıştığı zaman sertleşiyormuş. Annesini babasını sevmiyor. Hani bir konuşmasını beğenmiyor falan. Yani neden diyorsun? Aklını beğenmiyor. Halbuki annesi babası onu yetiştirdi, büyüttü değil mi? Yani insan annesine babasına bile isyankar. Zaten Ankebut suresinde var. Biz ana babasına isyan olmamayı emrettik diyor. Şeyinde o var. Şimdi bir noktadan sonra inanın çok yukarılarda değil. Hani insanın bir tahammül sınırı var dedik ya. Bir nokta sonrasında şey var. Geçen derste bir ayette işledik onu. Geçen derste bir ayette işledik, hatırlıyor musunuz? Allah ve şey Resul, müminler ve Resuller diyor, hatırlıyor musunuz? Allah'ın yardımı ne zaman dediler diyor. Yani savaş sırasında, bakın kimden bahsediyoruz? Sahabelerden bahsediyoruz ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bahsediyor. Benim şeylerim değil bu. Yani benim Peygamber Efendimiz'e bir söz söyleme şeyim yok. Sadece Allah'ın karşısında, Allah'ın yanında insanların acziyetini olarak dile getiriyorum ben. Savaş zamanında Allah'ın yardımı ne zaman dediler? Yani alt kademekiler ne dediler? Hani Allah vardı ya, müminlere yardım edecek mi? Niye etmiyor? Yok mu acaba? Demişler ki o ayet gelmiş. Anlatabiliyor muyum? Yani hani bizim sınırlarımız var dedik ya, isyanla iman arasındaki aslında çok yukarılarda değil yani. Biraz sonrasında ya bir iki şeyinde. Yani diyor ki biz ona nimet tarttırdığımız zaman diyor Allah bana ne güzel verdi der diyor. Ama biz o nimeti biraz azalttığımız vakitte Allah bana hainlik etti der diyor. Bu ayet. Ya bizim bir hayat standardımız var değil mi? İşte 700-800 lira 1000 lirayla geçiniyoruz. Hadi bu 400-500'e indi. Bakın çok küçük değerlerden bahsediyorum. Ve bunu birkaç ayet sürdüğünü düşünün. Artık şey başlıyor, sınıra başlıyor. Ya Allah niye vermiyor bana ya? Namaz kılmıyor muyum, o kadar etmiyorum, kafire veriyor. Bakın çok sınırlarda ya bunlar. Çocuğumuzun Allah korusun başına bir şey gelse, değil mi? Dua ediyoruz gece gündüz de bir şey yok. Hala çocuk hasta devam ediyor. Hemen şeyler, içimizde mırık çırıklar. Yani inanın o sınırlar çok fazla değil. Şey, ne oluyor biliyor musun? O sınırlarda işte Allah'ı beğenmiyoruz. Allah'ın aklını beğenmiyoruz biz. Yani o açıdan çok tehlikeli. O yüzden Allah-u Teala burada onunla örnek veriyor. Uyku ve uyuklama tutmaz diyor. Yani siz kendinizi bir şey zannediyorsunuz ya, aklınızı benimle yarıştırıyorsunuz ya diyor. Hadi uyumadan kaç gün dayanacaksın? Hadi araba sür diyor. Hadi sür bakalım. Uzun yol şoförleri en fazla 24 saat dayanıyor. Ondan sonra gitti, öldü, bitti. Hani sen Allah'la beğenmiyordun, aklını kendinle kıyaslıyordun? İşte burada bizim acziyetimizi vurguluyor. Ve diyor ki işte bu kainat diyor, bizim hesabımıza milyarlarca yıldır bir saniye bile aksamadan Allah'ın Teala'nın El Hayyul Gayyum tecellisiyle ayakta duruyor. Yani o yüzden hani işte onda teslimiyet, secdeye, alnının secdeye geldiği yerler buralar işte. İşte bu ayetleri böyle okumak lazım. Yani Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum derken bir durmak lazım orada yani. La te'uzu sinetun ve la nev dediğimizde nevm uyku aklınıza oradan gelsin. Ya ben uyuyorum ama işte böyle yani bizim dememiz lazım. Devam edelim. Lehu ma fis semavati ve ma fil ard. Lehu onun içindir ya da vardır, onun için vardır. Ma ne varsa fis semavati, semavatta, semavat ne demek? Semalar demek. Çoğul durumu. Semavat çoğuldur demek. Semada, semalarda ne varsa ve ma fil art. Arzda ne varsa. Bak biri tekil gelmiş. Semalar ise çoğul gelmiş. Ben bunu sordum Arapça hocama. Dedi ki Arapçada dedi bir kayda vardır dedi. Bulunduğun yer senin arzındır dedi. Senin yukarın dedi semadır dedi. Şimdi ben idrak seviyeleri olarak da algılıyorum semayı. Mesela birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat olduğunu düşünün. İdrak seviyelerinin farklı olduğunu düşünün. Diyelim siz ikinci kat ya da üçüncü kat idrak seviyesindesiniz. Geldiğiniz, çıktığınız yer sizin arzınız oluyor. Ayağınızın bastığı yer oluyor. Artık oradan itibaren basıyorsunuz. Sizin ulaşamadığınız yerde semalar oluyor. Anlatabiliyor muyum? O yüzden tekil gelmiş. Peki semalar ne? Sema kavramını daha evvel açıklamıştık, hatırlıyor musunuz? Tebareke suresinde vardı. وَلَقَدْ زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَا صَابِيهَا. Biz diyor, yemin olsun ki diyor, biz diyor, dünya semasını diyor, dünya seması değil aslında onu açıklayacağım, kandillerle donattık diyor. Kandiller ne? Yıldızlar. Orada sema dünya hem dünya seması anlamına geliyor. Yani dünyadan gözüken sema, geceliğin dünyadan gördüğümüz uzay değil mi o? Aynı zamanda da dünya en yakın en aşağı demek. Yani mesela şu bana yakın. Tamam mı? Mesela o kitap da bana yakın ama bu bana göre dünya. Yani en yakın anlamında geliyor. Semada ne oluyor bu? 7 kat sema var diyelim. Yani ayette öyle olduğu ifade ediliyor. Bana en yakın olan sema yedi. Hatırlıyor musunuz? Bunu şey yapmıştık. Işık yılıyla açıklamıştık. Yani 4,5 milyon ışık yılı ya da bilmem kaç milyar ışık yılı uzaklıkta olan bizim gitmemizin teorik olarak mümkün olmadığı bir şey düşünün. Ne kadar muhteşem bir var. O daha birinci sema. Yani Kur'an ifadesi en yakın gök diyorsa. Bunun gibi 7 kat sema var ve hadislerde diyor ki bu semanın büyüklüğü ile öbürü sema arasındaki büyüklük daha fazla. Hani geometrik oran deniyor değil mi matematikte? Karesiyle artan bir oran var. şeyiyle. Yani 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 şeklinde gidiyor. Giderek artan. Yani aciziyetimizi düşünün. Biz ışık hızına erişemememiz mümkün değil. Diyelim eriştik. Yani kütleniz kalmıyor sırada. Hiçbir şeyiniz olmuyor. Bir gemiye bindiniz. İnsan ömrü zaten 70-80 yıl. Ancak 80 ışık yılı uzağa gidersin daha yıldız göremedin sen. En yakın yıldızın 4,5 milyon ışık yılı uzaklıkta olduğunu söylüyor. Yani 4,5 milyon gitmen lazım ışık hızında böyle. Sürekli gidecek. 4,5 milyon gidecek. Ve de ışık hızıyla gideceksin yani.
Fizik kuralı ayrılıyorlar. Geçenlerde bilimdeki kitap okudum. Ne bir oluyor hala bak 10 sene. Her diyor katlanıyor. Fizik kuralı ayrılıyor. Mesela şu fizik kuralları başka bir katlanıyor. Farklı o da baktığında moleküller ayrılacaksın. Ben yok olacaksın diyor. Aynen. Aynı kez aysam hani nar olurum yanarım dediği gibi. Mesela, evet. Aynı şey arkadaşlar.
Ya onu bırakın. Kuantum fiziği var ya. Kuantum fiziğinde bile kanunlar değişiyor. Yani şu anki fizik var ya, şu anki fizik, bizim kullandığımız elektrikler falan klasik şeyler. Hala dünyada yaşıyoruz ama kuantum fizik alanınıza girdiğinizde şeyler, formüller değişiyor. Mesela bir tek şeyi taşıyabilmişler buraya kuantum fiziğinden, o da şu anki LED ampulleri var ya, hani LED'ler çıktı. Isı vermiyor, enerjisi minimum. O işte kuantum yıllardır uğraşıyorlar. Bu Einstein falan uğraşıyor. Bohr denilen bir alim var. Kimya alimi. Ondan beraber anlaşılmaya başlanan bir şey. Ya da şurada 2. Dünya Savaşı yılları. Yani 1940'larda anlaşılmaya başlanan bir konu. Sadece bir şey gelebildi bu tarafa. Taşınabildi. LED. O da ne kadar taşınabildi yani? Ne kadar? Yine o da elektrik sarf ediyor. Yani bilmem kaç tane sıra yine elektrik saatini döndürüyor yani. Yine bizim şeyle kadar. Ama en temel. Ve orada hesaplar değişiyor. Hatta biz modern matematik okuyan var mı içimizde? Hani biz modern matematik okuduk lisede. Yani o matematiği, eski matematik okuyanlar anlayamadı onu. Yani o, bunun gibi kanunlar değişiyor. Yani bir üstte bir altta kanunlar değişiyor. Mesela konumuz dağılmasın da, bu keramet denilen ve mucize denilen olaylar var ya, aslında onlar da formüldür. Yani belli bir sünnetullah'a göre işlerler. Sadece bir üst idrak düzeyinin bu tarafa yansımasıdır. Hani siz dediniz ya, yani mesela bizim hani semamız diyelim şu kadar idrak düzeyindeyiz. Peygamberlerin de bir üst idrak düzeyinde. Onlar bu tarafa taşıyorlar o olayı. Ya da evliya dediğimiz artık belli bir şeyi aşmış insanlara keramet veriliyor. Yani şey veriliyor onlara.
Yunus'u örnek verelim ona. Allah'ı Kabe'de Arafat'ta aramayın. Allah sizin içinizde diyor. Ve Yunus hacca gitmemiş. Sadece değil.
Işte yani. Yani keramette şu var. Resmen fizik kanunlarının ötesinde eylemler geçiyor. Neden? Ona o yetki verilmiş. Ama o yetki yine fizik kanunlarında kullanılıyor. Sadece bizim bildiğimiz alanın içerisinde değil. Yani Allah diyor ki Allah'ın sünnetullahında bir değişme göremezsin deniyor ayetlerde. Yani hepsi sünnetullahın dışında. Sadece farklı idrak kademelerinin şeylere. Hatta onu bırakın. Tevekkül olayı var. Tevekkül olayını biz konuştuk. Sen layıkıyla tevekkül ettiğin zaman sünnetullah değişiyor. Yani biz gerçek anlamda tevekkül edelim, melekler inmeye başlıyor. Mesela savaş şeyinde. Olaylar değişmeye başlıyor.
Direkt Allah'la karşı karşıya kalıyorsun.
Direkt Allah'la karşı karşıya kalıyorsun. Fizik kanunları değişiyor resmen. Yani onu ayrı bir derste işleyelim. Yani çok uzaklar, evliya olmaya gerek yok. Peygamberin şeyini göstermeye gerek yok. Kendi yaşantınızda bile bir anda değil. Allah Allah ya, böyle mucize gibi bir şey gerçekleşir. Ama anahtarı sizin tevekkül etmenizdir orada. Tevekkül ettiğinizde sünnetullah değişir. İşte ya Nuh'un gemisini örneğe verdik ya. Ya yağmur yok, bir şey yok. Şeyde geçiyor. Bütün peygamber olayları Orta Doğu'da geçiyor. Deniz yok. Bilmem kaç yüz metre yüksekliğinde gemi yapıyor. Ya deli derler adama ya. Değil mi?
Dediler
yani. Dalga geliyor. Sadece birkaç kişi ya. Birkaç kişi geminin içerisinde birkaç kişi şey yaptı. Gemiye bindiler. Tevekkül etmedi mi orada? İşte tevekkül o. Asıl gerçek şey Nuh'un gemisinin örneğiydi. Allah yap dedi, yaptı. Ya Rabbim, ya diyorlar ki deniz mi var orada, ne yapacaksın? Bindiler geminin içerisinde. Öyle bir yağmur yağdı ki her şey helak oldu. Şöyle, sünnetullah değişti. Öyle bir şey olur mu? İşte yani tevekkülün sonucu bu. Ya biz bitiremeyeceğiz bu ayet-i kerimeyi. Lehu ma fis semavati ve ma fil ard. Yerde ve gökte ne var ise hepsi onun içindir. Ona aittir. Yani hepsi Allah'ı zikrederler, hepsi onu tesbih ederler, onun için yaratılmışlardır. Hani bizde şey var, inna lillah ve inna ileyhi raciun denir. Onun nedense bir türlü tercümesi doğru yapılmıyor arkadaşlar. Hep duydun, ne aklınıza geliyor, ne
Allah'tan
denirler?
Geldik, Allah'a döneceğiz.
Hayır, öyle değil işte.
Allah
Allah. Biz Allah içiniz Allah demek.
Evet, biz Allah.
İnna lillah, şüphesiz biz Allah içiniz demek. Ama ne hikmetse, ya ben her yerde duydum, bir kişi ben Allah iç, biz Allah içiniz denmedi. Biz Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz diye bir ifade var. Bu yanlış. Yani yanlış demeyeyim de eksik.
Allah içinizin anlamı ne?
İşte bu. Yerde ve gökte her şey Allah içindir diyor. Onun içindir. Yani bizim varlığımız var ya, Allah'a kulluk için. Başka hiçbir şey değil. Bizim yaratılma hikmetimiz Allah için. Yani biz ağlıyoruz, ediyoruz, biliyor musun? Mesela annemiz ödüyor, çocuğumuz ödüyor, komşumuz ödüyoruz ya. Diyor ki Allah, niye üzülüyorsun diyor.
Kitapta bile söylediğimiz gördüğümüz zamanlar, yıllardan da bir olay var ya. Aynı sözlerin ki gördüğümüz şeyler, ya annemin ne diyor?
Orada yanlış olmuyor tabii. Yani tam ifade o değil demek.
Yani öyle yazıldığı zaman anlatmak
zor. Evet, birçok şey. O zaman birine ağlayamazsın, bir çocuğuna ağlayamazsın, bir hanımına ağlayamazsın, anne babana ağlayamazsın tam anlamıyla. Diyor ki Allah-u Teala, ya niye üzülüyorsun, bu benim için değil mi? Sen benim için değil misin? Yani ben seni, ben aldım. Ve de bir yere gitme olayı da yok aslında. Sadece bize göre bir ölüm var. Yani biz göremeyince yok şey yapıyoruz. Hayalet diye bir film var, izlediniz mi onu bilmiyorum. Orada çok güzel anlatıyor. Ya gitmiyor ki, burada sadece farklı bir idrak boyutuna geçiyor. Yani sema dedik ya, bir kat idrak boyutuna geçiyor. Her şeyin farkında görüyor, ediyor, sen görüyorsun. Aa öldüm, bittim, ya gitme falan yok ki. Biz kulhu Allahu ehad demiyor muyuz? Her şey bir ya. Yani farklı bir şey yok. Niye üzülüyoruz? İşte kaybettiğimiz için üzülüyoruz. Ama bilsek, yani hayır, Allah'ın Teala'nın içimize verdiği duygusallıktan ötürü belli bir şeyler olacak tabii ki. Çünkü Peygamber Efendimiz bile ağlamış. Dediklerinde soruyorlar, niçin ağlıyorsun ya Resulallah diyor. Biz diyor, yani ben de bir insanım diyor, bir de biz kaybetmenin acısını yaşıyorum diyor. Yoksa Allah-u Teala'ya bir isyan falan değil. Yani inna lillah ve inna ileyhi raciun. Peygamber Efendimiz'den başka birisinin daha iyi anlama şansı var mı? Mümkün mü? En iyi anlayan o. Ama buna rağmen duygusallığı. Bir de şunu unutmayın arkadaşlar. Peygamber Efendimiz'e verilenler bütün insanlığa verilenden daha fazla. İnsanların en celallisi, şöyle açıklayayım. Uhud Savaşı'nda herkes mahvoluyor. Bütün özgüvenini kaybediyor. Diyor ki bir şair yazmış orada diyor. Biz diyor Uhud'da diyor peygamberi diyor düşmanlara ittika ettik diyor. Takva kelimesinden o oluyor. İttika etmek, kalkan gibi bir şeyle bir tehlikeye karşı evet, kendini korumak. Yani herkes peygamberimiz arkasına sığınmış. Kimler var yani, düşünün. Yani ne derecede güven, ne derecede şey olduğunu düşünün yani. Ama insanların da en duygusalı. Yani bir çocuğu üzüldüğü zaman hepimiz mesela Allah korusun çocuğumuz ölürse üzülürüz değil mi? Şey yaparız. Ama bilin ki hiçbirinizin duygusallığı Peygamber Efendimiz kadar olamaz. Hepimiz eşimizi, hanımımızı severiz ama bilin ki kimsenin sevgisi Peygamber Efendimiz gibi olamaz. Çünkü Allah-u Teala'nın o 99 esmasının tecellisi en fazla bir insan olarak Peygamber Efendimiz'e tecelli etmiştir. Yani biri çok hiddetli olabilir, bir esma da çok yükseklere çıkmıştır ama diğer esmalar da yetersizdir. Bu onun eksikliğidir. Ama Peygamber Efendimiz bütün esmaların tecellisi en yüksek olduğu için sizin aklınıza gelebilecek her türlü pozitif duygunun en yükseği onda vardır. Düşünün, buna rağmen çocuğuna çok fazla ağlamamış. Yani hani gözünden yaş gelmiş ve sahabe eleştirmiş. Yani biz de diyoruz Allah Allah, peygamber ağladı ya. Yani bilmiyor mu gerçekten? Sen onun duygusallığında ol. Ne yaparsın? Yani bazı şeyleri hani bilmeden eleştirmek şey yani. Şey diyor ki Hazreti Üveysi'ye gidiyorlar da peygamberi anlatın diyorlar. Anlatıyorlar o şey. Ki anlatan kim? Ali ile Ömer yani. Hazreti Ali ile Ömer. Siz diyor Resulullah'ı tanıyamamışsınız diyor. Yani Üveysi söylüyor. Veysel Karani diyor. Siz onu tanıyamamışsınız diyor. Yani görmediği halde bunu diyor. Yani düşünün yani nasıl bir şey. O yüzden. Biz bitiremeyeceğiz. Evet, devam ediyor. Men, kim ki o? Soru soruyor. Menze, o kim ki? Burada menze, Kayhan Bey, men haza demek. Kim oluyor ki yani? Kim oluyor demek. O ki, o da kim? Yani Türkçenin ifadesi. Men haza, o da kim? Ellezi yeşfe'u, şefaat eden indehu onun yanında illa bi izni. İzni olmadan. Şimdi illa bi izniyi bir kenara koyalım. O kim oluyor ki diyor. Şimdi Allah diyor bunu. Ne kadar ciddi değil mi, anladınız?
Yok.
O kim oluyor ki ya diyor, şefaat ediyor benim yanımda diyor. Yani hani anladınız değil mi? İşte şu işte ben size şefaat ederim ya, işte bana şu şefaat edecek, beni kurtaracak, işte kelimeleri söylemeyeyim, şu şu şu dediğimizde. Bakın ben şefaat mekanizması yoktur demiyorum. Kur'an'da, hadislerde geçen bir konu. Ama bu ayetin ciddiyetiyle söylüyorum. Ona ne oluyor ki ya diyor, kendini diyor şefaat etkisi görüyor diyor. Çünkü hani Maliki Yevmiddin'i açıkladık ya, Fatiha suresini. O günün, bak bu tarafta çok iyi anlaşılmıyor. Allah'ın melikliği, Allah'ın kudretini bu tarafta çok iyi anlayamıyoruz. Neden? Allah-u Teala haşa seyrediyor. Yani olayları koymuş seyrediyor. Bakalım insanlar ne yapacak? Hani bir süre verdik diyor, bir mühlet verdik diyor. Ama iş bitince öbür tarafta her şey çok ciddi. Yani net bir şey var. Net bir hükümdarlık var, hükümranlık var. Maliki Yevmiddin orada. Orada anlaşılacak işte. Orada. Ve orada diyor ki Allah'ın izin vermediğinin dışında kimse diyor konuşamayacak diyor. Yani düşünün. Belki 100 milyar insan ve milyarlarca yaratılmış hayvan. Kediyi, köpeği, atı, fili, arslanı aynı ortamda. Bir alan düşünsenize. Yani bütün dağlar dümdüz ediliyor. Hiç tepe yok. Burası yani, bu dünya olarak düşünün. Her taraf dümdüz ve bütün yaratılmış mahlukat aynı ortamda. Hacca giden var mı? Arafat meydanında o görmüşsünüzdür. O daha bir numunesi. Yani sadece birkaç milyon insan orada. Milyarlarını düşünün o ortamda. Hepsi orada toplanıyor. Ya 5-10 kişi bir araya geliyor da gürültüden durulmuyor. Özellikle kadınların ortağı ortamda değil mi? Bu kadar kedisi, köpeği, arslanı bilmem neyi olacak. Çıt çıkmayacak. Onun verdiğinin dışında hiç konuşmuyor. Nasıl bir ciddi bir ortam olduğunu düşünün. Hani biz de ilkokuldayken müdürün odasına çıkardık da bir tane şey sesimiz çıkmazdı değil mi? Neden? Çok ciddi bir otorite var. Hadi erkek sana konuşuyor. Hadi erkek sana şaka yap. Hani öğretmenine yapabilirsin belki. Ama yapamazdık. Şimdi Allah-u Teala'nın net malikiye mitliğinin tecellisi var. İşte bu ayete geliyor, diyor ki kim oluyor ya insana diyor, bu dünyadayken atıp tutuyor diyor, ben şefaat ederim falan diyor. Kimmiş o diyor. Benim yanımda diyor şefaat edecek. Ama devam ediyor. İlla bir izni. İzni olanlar müstesna. Yani buradan şu anlaşılıyor. Şey var. Şefaat denilen olay var. Ama Allah-u Teala'nın izniyle. Buna da Münir Derman'ın güzel bir açıklaması var. Münir Derman'ın kitaplarını ben çok okurum. Babam bilir onu. Yüksek alim sahibidir. Diyor ki Allah'ın diyor rahim, Allah'ın diyor esmalarının tecellisine hiç kimse dayanamaz diyor. O yüzden diyor Peygamber Efendimiz bu dünya diyor El Rahman esmasının tecellisi diyor. Hani "Mümme ersennâke illâ rahmetellil âlemin" ya. Biz diyor seni ancak alemlere rahmet ediyor. Yani Allah-u Teala bizzat Rahman tecellisiyle dünyada olsa yeryüzünde canlı bir şey kalmaz. Yanar biter, ölür, mahvolur. Hani daha tecelli etti de daha şey oldu ya. Allah rahmet esmasının, Rahman esmasının tecellisini Peygamber Efendimiz vasıtasıyla dünyaya geliyor. Yani onun vasıtasıyla bir Rahman oluyor. Dikkatinizi çekti mi? Önceki kavimlerde bir hata yapıyorlar. Gökten taş yağıyor, zelzele oluyor, yerini biliyorlar. Onun çok daha mislilerini bugün yapılıyor. Mesela Lut kavmi birkaç yüz kişiymiş ya da birkaç bin kişi. O Livata olayını, homoseksüellik falan. Ya bugün artık festivaller düzenleniyor. Yerin dibine
ödül veriyor.
Yerin dibine batılmıyor. Lut gölü yerin altında bir şey yok. Neden? Ayet-i Kerime diyor ki sen diyor onların içindeyken diyor Ben onlara azap edici değilim. Yani Peygamber Efendimiz'in rahmet ellil alemin olmasının bir vesilesi. Yine bir şeyler oluyor. Yani depremler oluyor, bir şeyler oluyor ama eski, önceki devirlerdeki gibi olmuyor. Hatırlıyor musunuz? Geçen hafta şey demiştik. Ya Rabbi bize öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme demiştik. Hatırlıyor musunuz? Yani bunun da tecellisi oluyor. Çünkü o ayet nerede geldi bize? Amener Resulü şeyde geldi. Miraç'ta geldi. Yani bunu da şöyle açıklamıştık. Geçen ders çok güzeldi baba. Yaratılmış bir insan, ilk defa bir insan inanılmaz bir konuma geliyor. Allah-u Teala'nın katına şerefleniyor. Yani yaptıklarından Allah-u Teala onu öyle ödüllendiriyor. Ve orada aracısız olarak Cebrail Aleyhisselam'ın vasıtası olmadan ne geliyor? Vahiy geliyor. Yani ne kadar önemli ayetler. İşte o ayetlerin birinde de işte Amener Resulü'yü önümüzdeki haftalarda işleyeceğiz. Ya Rabbi bize daha öncekilerden yüklediğin gibi yük yükleme deniyor. Ve de diyor, Allah de diyor. Biz de diyoruz. Dolayısıyla onun tecellisi olarak biz önceki nesillerin şeylerine maruz kalmıyoruz. Bu da bir rahmet. Ama kimin vasıtasıyla, vesilesiyle? Yine Peygamber Efendimiz. Çünkü öyle bir insan topluluğu içerisinde Adem Aleyhisselam'ın bir kişi oraya gelme şerefine ulaştı. Onun hükmetine de hediyeler verildi. Yani biz hikayeden dinliyoruz. İşte orada hediyeler verildi. Ne verildi? Şu bu. Ya bunlar ciddi hediye mi olur? Bütün insanlık kurtuluyor ya. Bütün insanlığa torbe. Biz önceki nesiller gibi bir imtihana tutulduğumuzu düşünsenize, hatırlıyor musunuz? Sahabelerin nasıl imtihana tutulduğunu, Hazreti İbrahim'in nasıl imtihana tutulduğunu falan. Bunların hepsi bir rahmet. İşte şefaat de bir rahmet. Ama şefaatin mekanizması şöyle. Benim nacizane anladığım şekilde. Allah-u Teala kendisi El-Rahim esmasıyla bazı müminleri kurtaracak. Arkadaşlar biz yaptıklarımızla cennete girdiğimizi iddia edersek haşa halt işleriz. Biz ancak Allah'ın rahmetiyle cennete girebiliriz. Hepimizin suçu günahı var. Ne yaparsak yapalım. Sübhane olan Allah. Yani rezil durumdayız aslında. Ama Allah-u Teala buna rağmen ne yapıyor? Şefaat ediyor. Yani toptan siliyor. Buna şefaat deniyor işte. Bunu da kendisine yapabilir. Nasıl hani bu dünyada Rahman esmasının tecellisini Peygamber Efendimiz de verdi ki, yoksa direkt tecelli etse biz kaldıramazdık ya. İşte deniyor ki, Münir Derman diyor bunu, Rahim esmasının tecellisiyle öbür tarafta direkt gelse yine kaldıramayacak insanda. Ağır gelecek yani. Onu da işte bazı özel kullarına şefaat yetkisi vererek El Rahim esmasının tecellisi söz konusu oluyor. Ama veren yine Allah. Yani şefaat eden yine Allah. Ama daha doğrusu şefaat ettirten Allah. Ama şefaat izni verilenler sen ben. Yani bizlerin de şefaat yetkisi olabilir. Nasıl Allah verirse.
Abbas öyle diyor.
Evet.
La ilahe illallah kelimesine diyor, tam manasıyla diyor, yaşantısına geçiren herkese diyor, izin verilecektir. Yani
evet, doğru.
Yine şefaat edebilecek.
Edecek. Ama şu şekilde, bakın onunla biz arkadaşlarla konuştuk. Şöyle bir şey yaptık. Şimdi ben diyelim öğretmenim ve benim de asistanlarım var ya da yardımcılarım var ya da bir ustasınız bir konuda, çırağınız var. Siz onun neyi ne kadar yapabileceğini biliyorsunuz değil mi şey olarak? Belirli bir yere kadar doğru yapar, belirli bir yerden sonra artık yanlışa sapar. Şimdi bizim aslında her konuda Allah'ı düşünmemiz lazım. Bize en yakın insanların, anlatabildim mi? Tercih konusunda en yakın insanların Allah'a en yakın insanlar olması lazım. Yani bu biraz sonra okursak nasip olursa Ankebi suresinde göreceğiz. Ana babana itaat etme diyor. Eğer sana bir şirk koşma konusunda yapar. Yani annen babandan yakın insan var mı dünyada? Yok. Ona bile itaat etme diyor. Onların sevgilileri, dostları ancak diyor Allah'a yakın olanlardır. Bir sürü ayet var bu konuda. Yani bizim değerlendirmemiz, bizim kayırmamız ancak Allah'a yakınlıkla olmalı. Kim ki Allah'a yakın? Bana yakın. Evliyaların düsturu budur. Bu olması lazım. Bunu herkes kaldıramıyor. Ya da iki kişi de üç kişi de kaldırıyor. Artık dördüncü de artık hata yapmaya başlıyor. Hani sayılar duydunuz mu? Şu kadar kişiye şefaat edecek. Şu kadar kişiye şefaat edecek. İşte Allah-u Teala onu ona göre belirliyor. Yani nasıl belirliyor? Yani Allah adına konuşmayayım da sistemin böyle işlediğini ben tahmin ediyorum, düşünüyorum. Mesela şu kişi bin kişi şefaat hakkı verildi. Ya o peki sıralıyor. Kim Allah'a yakın? Şu yakın, şu yakın, şu yakın, şu yakın sayıyor. 890 bin kişiye kadar yine Allah-u Teala'nın sınırları içerisinde doğru karar veriyor. Artık 1001'e geldiğinde aslında Allah-u Teala'nın razı olmayacağı bir kişiye şefaat etme tehlikesi var. Allah da biliyor ya bunu. Sen şu kadar kişiye şey yapacaksın diyor. Bir kişi de 5.'den sonra hata yapacak. Değil mi? Altıncıda ya şu da bana zamanında yardım etmişti. İşe girmeme yardım etmişti. Gel sana şefaat edeyim. Onun Allah'a yakınlığı ne konu? Ne kadar kulluk etti o? Değil mi? Şefaati hak kazanıyor mu? Kazandı. İşte ona kadar kişi veriliyor. Şimdi Peygamber Efendimiz'e düşün ne kadar kişinin olduğunu.
Yani bununla ilgili bir hadis var galiba. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in günahlarını düşünürken Hazreti Ömer'e gidiyor. Hatırladın mı? Hazreti Ömer de öyle yapıyor.
İşte bütün bunların hepsi o ahiret gününde Allah-u Teala'nın kullarını, ama kendini has kul, yakın kullarını, bak mümin olma şartı var değil mi şefaat için, affetme haşa bahaneleri. Yani bahaneler aslında bunlar. Yani onlar da bizim bu dünyada ettiğimiz tövbelerin bir sonucu aslında. Özürlerin sonucu yani. Evet. Ya'lemu ma beyne eydihim ve ma halfehum. Allah bilir. Ma beyne eydihim, önlerinizdekini ve ma halfehum, onların arkalarındakini. Aslında burada beyne eydihim, iki ellerinin arasındaki demek. Beyne arasında, eydihim onların elleri, ellerinin arasındakileri ve halfehum, halef arkası demek, arkalarındakini bilir demek. Yani ne demek? Önlerini ve arkalarını. Bu ne demek? Birçok anlamı olabilir. Geçmişlerini, geleceklerini, yapacaklarını, yaptıklarını, işledikleri günahları, işleme potansiyeli olan günahları. Yani şimdi sen tövbe ediyorsun değil mi? Mesela sahabeyi kabul edelim. Tövbe etti değil mi? Geçmişte yaptığı günahlara. Ama Allah'ın rahmeti olmasın, hidayeti olmasın, yine ettiği şeylere bir insanın düşme ihtimali var. Neden sahabeden örnek veriyorum? Hani özel şahsiyetler oldukları için seviyorum. Ondan yaparsak biz kendimiz daha aşağıyız. Daha iyi örnek verebiliriz. Allah-u Teala biliyor bizim neler yaptığımızı ve ne kadar tövbe etsek de kendimizi değiştiremediğimiz için yapabileceklerimizi biliyor. Diyor ki işte ben sizin önlerinizdekinin de arkalarınızda bilirim. Yani dedik ya hani...
Geleceklerinizi ve geçmişlerinizi.
Evet. İyi. Muzaffer Bey hani dedi ya, dedim ya ben ona, herkesin bir sınırı var. Dedik ya, kaldırabileceği bir sınır var. Yani şu an biz sanki hiç günah işlemeyeceğiz konumda gözüküyoruz değil mi? Herkesin bir sınırı var. Hazreti Yusuf diyor ki, eğer Burhan olmasaydı diyor, ben az kalsa şey, o Burhan, Allah-u Teala diyor ki Hazreti Yusuf için diyor, bir peygamber için diyor, Allah'ın Burhan'ı olmasaydı diyor, az kalsa meyledecekti diyor. Yani ben bunu eleştirmek için söylemiyorum. Biz onun binlerce katı kötülüğündeyiz ama herkesin var. Yani paranın yüzü sıcak. Biz kesinlikle rüşvet almayız, kesinlikle rüşvet vermeyiz ya da şöyle yapmayız. Ama bizim de bir sınırımız var. Bir müddet sonra hata yapıyoruz. İşte Allah-u Teala diyor ki, onların önlerindekini de, arkalarındakini de biliriz. Bilirim diyor. Ama çok geniş bir kavram. Geçmişi, geleceği. Ama en fazla benim şey yaptığım bu. Neler yapabileceğini biliyor. Hani aslında kader inancının da sırrı burada işte. Yani bir kişi dedi ki, hani uzatmayayım, niçin fazla para vermiyor Allah-u Teala? Ya da neden bazı şeylerini kısıyor? Verdiği takdirde azacak, sapıtacak, vermiyor. Yani sadece verilmeme sebebi bu anlamına gelmiyor diyorum. Yani o kişinin özelliklerine bağlı olarak vermiyor. Bu oluyor işte. O kişi de ağlıyor, sızlıyor, bilmem ne yapıyor. Mesela çok yakışıklı olsa, bilmem ne olsa sapıtacak. Ona belirli düzeyde bir şey veriyor. Ve la yuhitune bir şeyin min ilmihi illa bima şaa. Bakın yine aynı yapı görüyor musunuz? Önce olumsuz bir yapı veriyor. Onun ilminde diyor şefaat edecek kimse yoktur diyor. İlla biizne. Değil mi? La ilahe Allah yoktur, ilah yoktur diyor. İlla Allah. Bu da aynı yapıda bir şey. Hiç kimse diyor onun ilminden hiçbir şeyi ihata edemez. Yani kavrayamaz. Bak bilmek değil bu. Kavrayamak, kavramak. Yani bugün birçok alim, kendini alim zanneden birçok kitaplar yazacak bir kütüphane dolusu bir şey veriyor ama Allah'a iman etmiyor. Neden? İşin iç yüzünü kavrayamamış. Yani hikmetiyle anlayamaz anlamını. İhata etmek kullanılıyor değil mi? Eski Türkçe'de bir şey. Yani derinleriyle tam anlamıyla kavrayamaz. Yani bir şey bilirsiniz. Yani bir kitabı ezberleyin. Ama ihata etmek derinleriyle anlamak, kavramak. Yani olayı götürmek anlamına geliyor. Şeyde. Hiç kimse diyor bir şey bile diyor onun ilminden kavrayamaz diyor. Devam ediyor. İlla bima şa'i. Allah'ın dilediği şey hariç. Yani bizim anladık dediğimiz şeyler de ancak Allah'ın müsaadesiyle olan şeyler. Yani biz aslında din olarak böyle o kadar az şey biliyoruz. Bakın Musa Aleyhisselam'ın kıssası var değil mi Kehf suresinde? Peygamber ya, Allah'ın peygamberi ve en yüksek peygamberlerden. Yani Kelimullah deniyor yanlış şey. Kelamullah diyor. Allah'ın kelimesi. Yani bizzat konuştuğu bir peygamber. Hazreti Hızır olduğunu tahmin ettiğimiz gibi kimsenin yanında bilgisiz kalıyor. Neden? Hazreti Hızır ledun ve ilim sahibi. Ve yetki verilmiş. Bakın sadece ilimde de yetki verilmiş. Çocuğu öldürüyor. Yani yetki verilmiş bir ilim sahibi. Zaten birisine özel bir ilim verildiği zaman yetki sahibi olur. Hakimin birisinin canını şey yapma yetkisi var değil mi? Yani idam cezası olduğunu düşünün. Neden? İlmi seviyesi var. Yetki de veriliyor. Tamam sen yapabilirsin diyor. Asker, askere öldürme yetkisi var. Polisin değil mi? Silahı var. Neden? Yetki tak diye öldürür. Yani meşru bir sebep öldürür diyor. Sen öldüremezsin ama. Sen ne yaparsan yap, ne kadar haklı sebeple olursa olsun, devlet sana o izniyi vermedi, kanunlarla vermezse bir öldüremez. Ölürsen hapse girersin. Ha, hafifletici sebeplerle yırtarsın. İstediğin kadar ya şöyle şöyle oldu de, hafifletici sebeplerden biraz yırtarsın. Yetki verilmemiş. İlim de öyle. Bir kişiye ne kadar ciddi ilim verilirse yetki verilmiş. Mesela bir doktora iğne yapma yetkisi var ama herhangi birisi başka yapamaz. Neden? Öldürebilir. Değil mi? Yani bu neyle veriliyor? İlimle veriliyor. Bir kişiye ilim olursa maneviyatta düşünün bunu. Maneviyatta ilimi var, yetki veriliyor. Tasarruf deniyor ona işte. Neden? Yapabilir onu. Kimin adına yapıyor Allah, aslında? Allah adına yapıyor. Yani polis ya da hakim, yani doğru sistemler olduğunu düşünün. Kimin adına öldürüyor? Allah adına öldürüyor aslında. Hani ayet var ya, siz öldürmediniz diyor. Allah öldürdü diyor. Siz asmadınız diyor. Allah attı diyor. Yani onun çok yukarılarda anlamı var ama bu boyuttan anlamı o. Yani biz aslında Allah adına iş görüyoruz. Peygamberler Allah adına iş gören kimselerdir. O yüzden isimleri Resul'dür. Elçidir yani Allah adına. O yüzden Resul'e uymak farzdır. Sen uyuyorsun ama aslında biz Peygamber Efendimiz'e uymuyoruz. Biz Allah-u Teala'ya uyuyoruz. Neden? Birini göndermiş. Bu benim Resulüm diyor. Ne derse yapacaksın diyor. Erkeksen uyma. Hani bu şimdi deniyor ya sünnete uysak mı uymasak mı? Ben diyorum hani biraz itiraz oldu. Ben diyorum ki sünnet farz yoktur diyorum aslında ben. Farz, sünnet, vacip, müstahap, müstahap yoktur diyor. Peygamber Efendimiz yapmış mı? Sen de yapacaksın. Ama fıkhi kaideler olarak da onların sıralandırması var. Şeyden geldi. Kurban kesilir mi kesilmez mi işte farz mı vacip mi? Ya bana komik geliyor. Ya arkadaşım Peygamber Efendimiz kesmiş mi? Sen de kes.
Peygamber senin ve sahibi neyin ilgisi o namaz için.
Bu kadar basit ya.
Zaten o burayı kesinlikler Hazreti Vezir'in ibaret ediyor ya o taraflardan Rabbim için diye Allah verir. Onların hepsi muhakkak inkar ettiriyor. Hiçbir şey yapmışlar o sahabe. Allah'ın inkar ettiriyor.
Yani o yüzden Allah hiçbir peygamberi biz Allah'ın konumuna çıkarmayız, çıkaramayız. Hazreti İsa'nın yaptığı gibi yapamayız, Hazreti İsa'ya yapıldığı gibi yapamayız. Ama biz peygamberin de ne olduğunu Allah'tan bakınca daha iyi anlıyoruz. Bizim en büyük problemimiz ya da insanlığın en büyük problemi ne biliyor musunuz arkadaşlar? Olaylara Allah'tan bakmamak.
Allah caniminden de biz
bakıyoruz. Evet, Allah caniminden bakmıyoruz. Bakın ne yapmışlar biliyor musunuz? Yahudiler buradan bakamadıkları için bir ondan sonraki nesillerini helak edecek iddiatta bulunmuşlar.
Bilim adamlarına ilah Allah yere koymuşlar. O, çok
o da var. Şunu kastedecektim. Peygamber Efendimiz'in peygamberliğini çok iyi biliyorlar. Ayette diyor ki onlar diyor öz evlatlarını bilir gibi bilirler diyor. Ama neden iman etmediler biliyor musunuz? Allah'tan bakmadılar. Allah'tan baksalar ya bu Allah'ın gönderdiği peygamber deseler iman edecekler.
Ama onların kendi kitaplarında da var.
Var. İşte kendilerinden baktılar olaya. Kendilerinden baktılar. Yani insan boyutuna göre. Ya bu peygamber ama bizim kavmimize değiller. Yani peygamberi Allah'ın elçisi olarak görmediler. Peygamber olarak gördüler sadece. Yani bak şu ince bir nokta var. Ben şunu diyorum mesela, bu konu çok önemli. Şeyde biz kendi arkadaşlarla, kendi aramızda konuştuk. Orada önemi daha iyi vurgulandı. Aleviler var değil mi? Alisiz, Alevilik denilen bir kavram var. Benim çok hoşuma gidiyor. Kendilerini Alevi kabul ediyorlar. Ama Ali'nin yaptıklarını yapmıyorlar. Gerçek anlamda iddia ettikleri gibi Alevi olsalar, Ali ne yaparsa, aynı bizim Peygamber Efendimiz ne yaptıysa yaptığımız gibi namaz mı kılmışlar? Kılarlar. Orucu Ramazan'da mı tutmuş Ali? Onlar da tutarlar. Ama Ali'siz Alevilik var. Yani Ali'yi, biz Alevi'yiz diyorlar ama Ali ortada yok.
Ali bizim için yaptı diyorlar.
İşte olmaz bu. Alilik değil, alilik değil bu. Yani ya bugün biz şarkıcı oluyorlar. Şarkıcının fanı, hayranı oluyorlar. Saçını onun gibi kesiyor. Onun gibi giyiniyor. Onun gibi konuşuyor. Benim bir hastam vardı. Ya dişlerini bana Tarkan gibi yap dedi çocuk ya. Uçlarından aldırttırdı. Yani olur mu böyle bir şey? Yani fanatizm var. Fanatizm, realizmin ötesine geçmektir. Aynı şekilde biz de bugün dinimizi yaşarken, dinimizi yaşarken ben diyorum ki Allahsız din yaşanıyor. İnanmıyorum. Ben daha 20 dakika falan var diyorum şey yapacağım. Ayet-el Kürsi'yi bitiremedik şey yaptık. Neyse bence haftaya da Ayet-el Kürsi'yi bitiremeyiz ama çok önemli. Yani Allah-u Teala en yüksek ayet diyorsa bunu güzelce bir işleyelim. İnşallah şey yapalım. Geldiğimiz yere bir okuyalım şeyden. Haftaya devam ederiz inşallah.